Evet biliyorsunuz biz Allah'ın sözü okumadan yapamayız. O bizim hayatımızdır, o bizim centerimizdir. Evet, bugün kurtardığımız olay senin için ne anlam taşıyor? Ne anlam taşıyor? Üç tane varyant göstermek istiyorum. Acaba bunlara mı giriyor? Birincisi, bugün Paskalya, diriliş günü. Senin için acaba Hristiyan kalendarında, imanlı kültüründe önemli bir gün mü olarak kutluyorsun? Bu mu? Yoksa iki, tarihte olmuş bitmiş bir fakt mı, bir hakikat mı? Bu mu? Yoksa üç, bugün için geçerli olan, seni harekete geçiren bir kuvvet mi? Bir mi, iki, üç mü? Hangisi seni anlattırıyor? Birincisine bakarsayız, bazıları kutluyorlar Paskalya'yı Osmimart gibi. Acaba Osmimart'ı kutlayanlardan onun kaynağını hatırlayan kim? Acaba kim hatırlıyor hani onun bir komünist bayram olduğunu? Kim anıyor yani bu bayramı başlattıran yani Clara Zetkin? Bunun adı kim hatırlıyor? Hayır ama Osmimart geldi mi? O gün geldi mi? Kadınlar bir araya geliyor, şenleniyorlar değil mi? Budur şenlenmek. Eğer İsa'nın diriliş bayramı senin için öyle bir şey ise sen lazım uyanasan. Uyanasan. Yumurtalar, yemekler, kozunaklar. Sence İsa bunun için mi mezardan dirildi? Hani biz senede bir kere azıcık şenlenelim diye ya da senede bir iki defa toplantılara katılalım diye mi? Öyle mi? Sanıyorum sen de anladın ki dirilişin mesajı, dirilişin önemi bambaşka. Çok daha büyük, çok daha ciddi bir olay. Yani bu cevap senin için ise o zaman uyan. İkinci olarak dedi ki yani İsa Mesih'in dirilişini kutluyoruz bir tarihte bir hakikat gibi, bir fakt gibi mi? O zaman ikinci cevap senin ise o zaman sen hakikate azıcık daha yakınsın. İsa'nın dirilişi gerçekten tarihte bir fakt, bir hakikattır. Pavlus bunu çok güzel anlattırıyor ve az önce okuduk bu ayetleri 1. Korintliler 15. bölümde 14'ten 17'ye kadar Pavlus şöyle kuraçlı sözler sarf ediyor. Ve Mesih dirilmemişse bizim haberimiz boştur. Sizin imanınız da boştur. Hem de Allah'ın kendisi için yalancı şahitler düşüyoruz. Çünkü Allah'tan için şahitlik yaptık. Mesih'i dirilttirdi diye ki o da dirilmemiştir. Eğer ölüler saydan dirilmiyorlar. Çünkü ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Ama Mesih dirilmemişse sizin imanınız boştur ve siz hala günahlarınızda bulunuyorsunuz. Bakın Pavlus burada bu sözlerle ne yapıyor? Büyük bir risk, büyük kuraçlı bir söz söylüyor. Hani diyorlar ya bütün yumurtalarını bir sepete koyma. Düşerse yani hepsi kırılıyor. Pavlus sanki bunu yapıyor. Sanki bütün yumurtalarını tek bir sepete koyuyor. Yani tek bir hakikate bağlıyor. Bütün imanımız İsa'nın dirilişine bağlı. Bu çok riskli, çok kuraçlı bir düşünce. Bir sefte bir inanç bunu yapıyor. Sefte bir inanç gözle görülen, deneyebildiğimiz olaylara dayanıyor. İsa Mesih'e kadar bu öyle bir olay olmadı ve ondan sonra bile olmadı. Çoğu vakit nasıl oluyor? Bana iman edin, ben bir rüya gördüm. Peygamberler bu sözlerle karşımıza çıkıyor. Ben peygamberim, bir melek bana gözüktü. İyi, güzel ama nereden emin olabiliriz bu hakikat diye. Buda, Budistlerin Budası diyor, ben aydınlandım, ben Nirvana'ya girdim, sonsuzluğa erdim. Öyle iddialar da, öyle sözler de bulunuyor. İyi, güzel ama nasıl sana güvenebilirim ki gerçekten öyledir. Muhammed diyor, ben son peygamberim, hepsinden büyüküm, Allah beni yolladı. İyi de, sen ispatların var mı? Konuşmak kolay ama ispat nerede? Ve işte İsa burada çok farklı. Thomas'a nasıl dedi? Gel yanıma, gör, ele, dokun ve ondan sonra iman et. Gerek yok körü körüne iman edesen. Nasıl başka peygamberlere körü körüne iman etmek zorunda kalıyorsun? İspat yok meydanda. Ama İsa Mesih ve ondan sonraki apostolar bu kuraçlı sözler diyor. Hayır, İsa dirildi ve onun için iman ediyoruz. Herkes oraya gidip hakikatları araştırabilir. Herkes hani kız onlar ne güzel anlattılar, bütün olayları anlattılar. Bazıları diyor İsa ölmemiş. Nasıl ölmemiş? Bu Romalı askerler çok iyi bilirdiler işini. O kişi ölmediyse onlara ölüm cezası olacaktı. Sonra bir mızrak aldılar, onun burnunu deldiler. Su ve kan aktı. Ondan sonra insan hayatta kalabilir mi? Evet, İsa %100 öldü. Ama işte numara yaptılar öğrenciler. İşte bütün bu detayları, bu faktları bugün anlatmaya gerek yok. Çünkü İncil'i bilenlere konuşuyorum. Ama gerçekten orada bir hakikat görüyoruz. Tarihsel bir hakikattir, bir faktır. Ve bu fakta, bu hakikata iman edersen senin için sonucun çok büyük. Senin günahların affediliyor. Ve senin sonsuz yaşamın sağlanıyor. Ve birçok mesihçi de İsa'nın dirilişine sadece o derece kadar anlıyorlar. İsa dirildi. Bu benim için ne demek oluyor? Evet, bu iyi, bu doğru. Ve bu adıma at. Ama sadece bu mu? Çünkü dakikada konuşuyorum. Çoğunuz 5 sene, 10 sene, 15, 20 sene imanlısınız. İsa Mesih'in dirilişinin hakikati daha büyüktü. Ve bugün ona bakmak istiyoruz. Evet, bugün sana üçüncü cevabını açıklamak istiyorum. İsa'nın dirilişi senin gündelik hayatını da etkileyen bir hakikat olsun. Onu demek istiyorum. Değil sen de bir kere kozunaklarla, yumurtalarla ama günden güne. Günden güne anlayasan İsa dirildi. Gerçekten dirildi. Ne istina rızkese. Evet, o senin için günden güne daha önemli olsun ve seni harekete geçersin. Evet, diyelim sen bir oğlun var. Ve bu oğlun orduya dağılıyor, asker oluyor. Ve yolladılar onu savaşa. Sonra dövüşürken düşmanın eline düşüyor. Tamam mı? Aylar sürüyor. Belki bir sene. Hiç haberin yok. Oğlun hayatta mı, öldü mü? Bilmiyorsun. Kızıl Harç'a, Çeben Kırst'a başvuruyorsun. Resultat yok. Tamam, hepsi boşuna. En sonunda umudunu kesiyorsun. Öldü diyor. Mutlaka ölmüştür. Çünkü hiçbir cevap alamıyorum. Onu ölü olarak ilan ediyorsun. Mahkeme gidiyorsun. Belki bir seremoniye boş bir tabutu gömüyorsun. Öyle yapılıyor. Ama sonra bir gün bir mektup geliyor sana. Oğlun düşmanın elinden kaçabilmiş ve şimdiye kadar hayattadır, saklandı. Ama şimdi eve dönecek. Senin reaksiyon ne olacak? Bu mektubu alınca senin reaksiyon, senin tepkin ne olacak? Açıyorsun. İyi, sevindim deyip televizyona bakmaya devam ediyorsun. Bu mu? Yoksa deli olup, sevinçten deli olup, tamam mı? Son parayla uçak bileti alıyorsun, onu karşılamaya yakın olmaya. İşte oğlunun hayatta olması haberi seni harekete geçirdi, değil mi? Oğlun hayatta, bu haber seni harekete geçirdi. Aynı onun gibi gerçekten inanırsak açan İsa diri mezardan çıktı. O bizi harekete geçiriyor. Aynı kalmıyoruz. Bir değişiklik oluyor. 1. Petrus 3.15 şöyle diyor. Yüreklerinizde Mesih'e Rab olarak yer ayırın. Kim sizden soruyor acaba sizin içinizde bu umut nedir? Her daim hazır olun, öyle kişilere cevap veresiniz. Her gün karşılaşıyoruz imansızlarla. Belki iş yerinde, belki okulda, belki komşular. Ve ara sıra soruyorlar. He, imanlı mısın, mesihçi misin, Hristiyan mısın, bilmem ne. Hangi söz kullanıyorlar. Anlat bakalım, orada ne var? O zaman sen akıllı bir cevap vermeye hazır mısın? Bu kadar bilgin var mı? O zaman ne anlatır? Çok güzel ilahi söylüyoruz. Allah'ımız çok hızlı. Öyle mi? Yoksa ne diyeceksin? Niçin sen imanlısın? İşte imanlı bir aileden geldim. Babam, dedem, büyük dedem imanlıydı. Onu mu diyeceksin? Yoksa sen bu hakikati, bu faktı İsa dirildi diye onlara anlatabiliyor musun? Apostolların İşleri 10, 39, 41'e kadar okuyoruz. Bu da Petrus, Cornelius'un evinde. Cornelius yani Allah öyle bir mucize yaptı. İkisini bir ara getirdi mucizeyle. Ondan sonra Petrus İsa'nın haberini Cornelius'a anlattırıyor. Ve diyor ki İsa Yahudilerin memleketinde ve Yeruşalim kasabasında her ne yaptıysa biz onun şahitleriyiz diyor. Ve sonra onu bir tahtaya asıp öldürdüler. Ama Allah onu üçüncü günde diriltirdi ve öyle yaptı o görülsün. Bütün halka görünmedi. Allah çok önceden şahitler seçti. İşte onlara göründü. O şahitler biziz. Evet, o ölülerden dirildikten sonra biz onunla birlikte yedik, içtik. Petrus burada diyor, İsa mezardan çıkınca kaç kişi onu gördü? Az. Orada 2 kişi, orada 10 kişi, orada 3 kişi, bir kerekten 500 ama değil büyük bir kalabalık derse nasıl önce hayattayken kalabalıkların ortasındaydı. Hayır. Dedi ki, bütün halka görünmedi ama daha önce Allah bazı şahitler seçti ve ancak onlara göründü. Demek bu şahitlik görevi, yani sucanı tesadüfen bir şey kabul etmeyelim ama daha büyük bir görev olarak gösteriliyor. İsa'nın dirilişine şahit olasın. Doğrusu ben yeni imanlıyken tezlere kadar bile bu bana hep biraz zayıf geldi. Niye? Biraz sanki bir kaçamak gibi. Neden İsa tapınakta ortaya çıkmadı? Herkes onu görsün. Niye herkesin önünde kendini göstermedi? Bu daha inandırıcı. Bu daha kuvvetli. Ya ama böyle saklıdan, işte oradan buradan birkaç kişiye görünmüş. Sanki o da biraz zayıf geldi bana. Bir çok anlamadım. Niçin öyle yaptı İsa? Daha iyi meydana çıksın, tapınağın içinde 10 bin kişi bir kere onu görsün. Ama bunu anlamak için lazım İsa Mesih'in bulunduğu zamandaki durumu anlayalım. Halkın önderleri fanatik idi. Halkın önderleri Ferisiler, Sadukiler, kahinler. Bunlar fanatik idi. Bu ne demektir fanatik? Fanatik demek ki hiçbir argüman, hiçbir logika, hiçbir ispat senin düşünceni değiştiremez. Sen logikaya karşı iman ediyorsun. Logikaya karşı iman ediyorsun. Biliyorsun doğru olmadığını ve gene devam ediyorsun. Kaç kere mağarada insanlarla var konuştum. Dediler bana açık açık. Sen belki kandıracaksın beni. Belki göstereceğim benim inancım doğru değil. Ama gene iman edeceğim. Gene devam edeceğim. Sen beni değiştiremezsin. Bu insanlara ne diyeceksin? Birkaç örnek. İsa kutsal ruhla mucizelerini yaptı. Ama Ferisiler ne dediler? Onda cin var. Kötü ruhların gücüyle mucizeler yapıyor. Zaten onun için İsa onlara dedi. Bu günah affedilmeyecek. Affedilemez bir günah. Değil Allah bağışlamasın. Ama ne oluyor? Kişi bu duruma geldi mi? Kendi kendini öyle bir pozisyona getiriyor. Nerede hakikati kabul edemeyecek. Mümkün değil. Fanatiktir. İsa'nın dirilişinden 1-2 hafta önce başka bir diriliş oldu. O da Yeruşalim'den 7-8 kilometre uzak Betanya köyünde. Orada İsa ne yaptı? 4 günlük ölüyü, Lazar'ı diriltirdi. Bu çok büyük bir şeydi. İsa daha önce 2 kişi var ölümden diriltirsin. Ama onlar yeni ölmüşydi. Ama burada 4 günlük bir ölü. Yahudilerin bir halk inancı, bir batıl, bir prosper inancı vardı. Beden ancak 3 gün mezarda yattıktan sonra gerçekten ölü sayılırmış. Hani 3. güne kadar onun ruhu böyle tabutta, bilmem ne mezarda gezermiş bir yere. Ama 4. günden sonra asıl ölü sayılıyor. Zaten onun için İsa mahsustan bekledi 4 gün geçsin. 4. güne rast getirdi. Gitti başka köye saklandı. 4. gün döndü mahsustan. Neden? Bu olay için. Ve İsa Lazar'ın mezarının önüne çıkınca ne yapıyor? Dua etmiyor. Lazar'ın ağzına soluk vermiyor. Daha doğrusu hiçbir şey elemiyor bile. Sadece bir sözle onu diriltir. Lazar çık. Nerede gözüktü öyle bir şey? Nerede var öyle büyük bir kuvvet? Hiçbir peygamber bunu yapmadı. Yapmadı İsa'dan sonra da. Ama Yahudi önderlerin cevabı neydi? İman edeceğini, tövbe edeceğini ne yaptılar? Baktılar Lazar'ı öldürsünler. Pes. Şaşbaş kalıyorum. Bu kadar inat, bu kadar körlük, bu kadar sapıklık için ne diyelim? Onun için İsa dirildikten sonra kendini Yeruşalim'de herkesin önüne göstermedi. Onu yapsaydı sadece alay edecektiler. Yalan uyduracaktılar. Gene kabul etmeyecektiler. Onun için başka bu yol seçti. İsa Mesih'in dirildiğini göstermek, yani onun vazifesi değildi. Ama kimin idi? Seçilmiş şahitlerin. İsa yani dirildiğini göstermek bu işi kendisi üstlemedi ama şahitlere teslim etti. Buradaki söz sadece seçilmiş anlamına gelmiyor. Ama görevlendirilmiş, onurlu, şerefli bir şey, vazifeli şahitler istiyor söylesin. Ve onların şahitliğini kitapta okuyoruz. Ve şimdi sıra sende. Bizim mahallede artık neutral mı değil. bizim mahallede İsa Mesih'in müjdesini yaysak bile başka bir tepki geliyor. İsa'nın haberini işitmek istemiyorlar. Ona düşman kesiliyorlar. Bizim mahallede çoğunluğu fanatik bile. Aynı fanatik oldular. Bu demek değil Müslümanlığa çok fazla iman etsinler. Ama düşünceleri kapalı. İnatla, kör bir inanca sarılıyorlar. Öyle bir durumda bulunuyoruz. Hatırlıyorum bir cenazemizde laf çıkmasın diye özellikle imansızlardan kişileri davet ettik, çağırdık onları. Görsünler nasıl biz ölüyü yıkıyoruz. Bana olan, ben de oradaydım. Hani nasıl ölüyü yıkıyoruz. Adam geldi yanımızda durdu. Her şeyi seyretti baştan sona kadar. Nasıl onu yıkadık, kefenledik. Standart bir cenaze gibi. Ve adam bütün bu zamandan sonra tamamı ne yaptı? Biz bunu yaptık kendisi yani şahit olsun diye. Herkese anlatsın biz ne yapıyoruz diye. Sonra bu aynı adam mahalleye çıkıp bizi yaydı. Ölüleri yıkamadan gömermişik. Ne diyeceksin buna? Öyle insanlara nasıl müjdeyi yayacaksın? Fanatik budur. İzopşu şans var mı? Hiçbir şansımız var mı bu mahalleye, bu insanlara? Hani o kadar kör, kapalı, tamam mı? Ve siz şeker mağada aynı durumda bulunuyorsunuz. Daha fena bile. Biz hiçbir şansımız var mı? İsa Mesih'in müjdesini yayalım. Ve burada Allah'ın sırrını, Allah'ın tanrısı yani karşı karşıyayız. Ve bunu iyice anlamak lazım. İsa Mesih'in müjdesi gene daha kuvvetli. Gene yıkıyor bütün engelleri. 1. Korintliler 1.18 Pavlus şöyle diyor. Çünkü haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır. Haçın haberi, İsa Mesih'in haça gerilmesi, haçta ölmesi diyor. Kim kaybolursa, kim perişan olursa onlar için akılsızlıktır bu haber. Ve haçın haberi derken bunun içinde sadece İsa Mesih'in acıları kastetmiyor ama dirilişi de onun bir parçasıdır. Devam ediyor. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allah'ın kuvvetidir. Allah'ın kuvveti orada belli oluyor. Çünkü Yahudiler mucize arıyorlar. Ama Grekler akıllılık arıyorlar. Ama biz haça gerilmiş Mesih'i ilan ediyoruz. Yahudiler için bir köstek ve milletler için akılsızlık ilan ediyoruz. Yahudiler ve Müslümanlar da aynı kategoriye giriyor. Oriental insan diyelim. Onlar kuvvetli bir din arıyorlar. Din dedi mi lazım bir kuvvet olsun meydanda. Allah'ın peygamberi lazım kuvvetli olsun. Herkesi yensin. O lazım herkesi öldürsün. Dil onu öldürsünler. Dil zayıflık içinde haçta ölsün. Bu ayıp bir şey. Öbür tarafta Grekler var. Grekler filozof. Akıllılık arıyorlar. Onlar için bizim bedenlerimiz mahpustur. Yani lazım onlardan kurtulalım dediler. Ölürken ruh bedenin içinden uçuyor. Nasıl bir kuş kafesinden çıkıyor. Yani onlar için bedenden soyunmak, bedenden kurtulmak bir kurtuluş sayılır. Onlar için diriliş akılsızlıktır. İsa tam bedenden kurtulmuşken neden bir daha bedene dönsün ki? Grekler böyle derler. Sizin anlattığınız boş şeyler, hani akılsızlık. Biz ruhsal bir kurtuluşu arıyoruz. Diriliş akılsızlıktır. Pavlus devam ediyor. Ama çağrılmış olanlar için, hem Yahudiler hem de Grekler için, Mesih'i ilan ediyoruz Allah'ın kuvveti ve Allah'ın akıllılığı olarak. Bütün dünya Mesih'i ve onun dirilişini reddediyor. Ama var bazı Allah tarafından bazı seçili ve çağrılmış insanlar. Onlar için yani Allah'ın haberi, İsa'nın müjdesini kabul etmek mümkündür. Onlar farklı. Onların içinden bir kırıklık var. Kim bütün bu şeylere rağmen İsa Mesih'in haçını kabul ederse onlarda bir kırıklık var. Onlar artık insan hırsıyla yaşamıyorlar. İnsanın gururunu iyileştirecek tek bir güç var. O da İsa Mesih'in haçı. Orada Allah'ı görüyoruz bir parça. Hem doğrulukla günahı davalayan bir Allah, hem de insanları merhametiyle kurtarabilen bir Allah. Başka yerde mümkün değil. Demek haça bakarken Allah'ın karakterini görüyoruz. Hem insanlara merhamet ediyor ve aynı zamanda günahı tam ciddilikle son bir ceza veriyor. Ama haça bakarken sadece Allah'ı değil, aynı zamanda insanı görüyorum. Kendimi görüyorum. İsa'nın haçtaki bedeni sana bir ders veriyor. Bu sensin diyor bana. Bu sensin. Senin yüreğin, Senin tabiatın, senin karakterin bunu hak etti. Haçta ölsünler. İsa'yı öldüren ne Yahudilerin önderleri, ne de Romalıların valisi, ne de askerlerin enserleriydi. Hayır, İsa'yı öldüren sensin. Senin gururun, senin dikbaşlılığın, senin yüreğindeki inat ve isyan, onlar İsa'yı öldürdü. Artık kendini aka paka çıkarma. Artık başkalarını suçlu görme. Sensin problem. Sensin. Haçın önünde eğil, haçın önünde diz çök, haçın önünde kırıl ve kabul et bunu. Değil benim kocam, değil benim karım, değil benim anam, değil benim babam, değil Bulgaristan, değil Kriza bilmem ne. Sensin problem. Bunu anla bir kere. Haç bu demektir. İman etmek bu demek. O zaman İsa seni tamamlayacak. İşte bu adımı atabilenler, haçtaki İsa'ya teslim olanlar, İncil onlara seçili olanlar diyor. Bunlar seçili. Kim bunu yaparsa, kim gururunu kırıp İsa Mesih'in haçını iyice kabul ederse. Ama o seçili insanları mahallede, bu kalabalığın, bu düşmanların içinde nasıl bulacağız onları? Neden bileceğiz bir adam seçili mi, değil mi? Aynı Yahya gibi. O da tek bir Mesih'i bulabilmek için Allah onu yolladı ve dedi ki bütün İsrail halkı vaftiz et. Hepsini, yüz binlerce kişi. Ve kimin üzerinde Kutsal Ruh'un indiğini görürsen Mesih odur. Tamam mı? Ve biz de İsa Mesih'i vaaz etmekle aynısını yapıyoruz. Aynı onun gibi biz de İsa'nın diriliş haberini bütün mahalleye yayacağız. Ve o zaman seçili insanları bulabileceğiz. Şimdi burada iki grup seçilmiş insanlar var. Kurtulmak için seçilenler ve onlara iyi habere getirecek olan seçilmişler. Bir daha söylüyorum. Mahallede var kurtulacak olan seçili kişiler ve var bizler, biziz. Biz seçilmişik şahit olarak. Ve sen dersen ben kurtuldum. Kurtuluş için seçilmiş insanların arasındayım. Eğer sen bunu dersen o zaman şahit olmak için de seçilmişsin. Bunu anla. Bu ikisi bir gidiyor. Apostolların işleri 1:8'de İsa dirildikten sonra apostollara görev veriyor. Ama Kutsal Ruh üzerinize geldi mi kuvvet alacaksınız. O vakit benim şahitlerim olacaksınız. Hem Yeruşalim kasabasında hem bütün Yahudiye ve Samiriye sancaklarında hem de dünyanın en uzak köşelerinde. Ama sen diyorsun İsa bunu sadece apostollara söyledi. Değil bize. Ve birçok kişi öyle diyor. İde İsa daha önce aynı temada konuşmuştu. Matta 24:14'te son zamanlar için konuşuyor İsa ve şöyle diyor. Ve krallıktan için bu iyi haber bütün dünyada bildirilecek. Bütün milletlere şahitlik olsun diye. İşte o zaman son gelecek. Demek İsa'nın apostollara vermiş olduğu bu görev, şahitlik görevi devam ediyor. Sen ve ben, biz de onun devamıyız. Biz Petrus gibi ya da öbür apostollar gibi kalkıp insanlara diyemeyiz. Ben İsa ile dirildikten sonra yemek yedim, onu eledim. Yok. Bunu yapamayız. Ama biz onların apostolların şahitliğini yayabiliriz. Çünkü kitapta onlar yazılıdır. İsa Mesih'in dirilişi imanlılara kuvvet veriyor, şahitlik yapsınlar diye. Ve bugün bu sene Paskalya'yı kutlarken istiyorum bizim kafamızda bu anlayış olsun. O değil sadece güzel yemek, beraberlik, birbirimizin suratlarını görüyoruz, azıcık neşeleniyoruz. Hayır. Ama İsa Mesih eğer gerçekten inanırsan o dirildi, o sana bu hakikat sana kuvvet versin, bu mahallede şahitlik yapasın. Gidip yani büyük bir patlama olsun. Artık susmayalım. Biz alıştık bunca zaman susmaya. Biz alıştık bunca zaman yani ezilmeye. Bize karşı gitsinler. Ve sanki imanımız kalmadı. Kişiler imana gelsin diye. Ve bu sene Rab senin yüreğine daha fazla kuvvet versin, iman versin bu temada. Sen İsa'nın diri olduğunu yaydın mı? Senin ağzından Petrus, Yuhanna ve Mecdeli Meryem konuşuyorlar. Ve bugün mahallede yaşayanlara şahitlik yapıyorlar. Rab sizin olsun.